Foz, Taima.
Efendim merhaba, Türkiye'nin Sesi Radyosu Memleketim FM ortak canlı yayınında duyduğunuz sinyalimizin sesini Spor Daima diyerek yine karşınızdayız. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada Recep Özden, tam sağımda sevgili Özkan Pekesen ve telefon hattımızın diğer ucunda da İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda spor sosyoloğunda Türkiye'de bir elin parmağını geçmeyecek isimlerden biri Profesör Doktor Ahmet Talimciler de var. Özkan merhaba.
Merhaba.
Bugün sana öncelik yapayım. Önce sana merhaba diyeyim dedim. Çünkü Ahmet Hoca'ya bir merhaba diyormuşuz. Ahmet Hoca bir konuşmaya başlıyormuş. Sana konuşmaya vakit kalmıyormuş. Ama Eda hem beni uyardı hem de dolaylı olarak Ahmet Hoca'yı uyarmış olduk bu mesajlarla. Hocam duydunuz değil mi?
Duydum.
Duymayın diye söyledim ama yayına mı verdiler bunu? Tüh.
Yok, verdiler, o yüzden duydum.
Hocam işin akademik yanıyla bize fazlasıyla bilgiler veriyor, o yüzden teşekkür ediyoruz.
Tabii, sevdiğimiz için takılıyoruz. Hocam tekrar merhaba, hoş geldin yayınımıza.
Merhaba.
Hocam bugün Instagram'da gördüm ben, farklı sosyal medya organlarında da gördüm, sonra ben de paylaştım. Ben paylaşınca benim paylaştığımı, senin gördüğünü de gördüm. Mevzuya oradan başlayalım. Fransa'da Rennes'i 38 yılın ardından eliyor Saint-Étienne ve finale çıkıyor. Ve Fransa'da işte koronavirüsü az önce haberlerde de duymuşsundur. Evet. Tokalaşmaktan bile imtina edelim deniyor ama Saint-Étienne seyircisi yüzlerce değil binlerce insan sahaya akıyor, kol kola, omuz omuza. Futbolun böyle bir garip bir tarafı var. Buradan başlayalım istersen.
Ya şimdi hakikaten aslında şöyle bir dönemden geçiyoruz. Söz konusu koronavirüsü nedeniyle hayatın her alanı olduğu gibi spor sahaları da tehdit altında. Evet. Yani orada da çok abartılı olmamakla beraber orada da önlem almak durumundayız. Yani
kesinlikle.
Çünkü söz konusu olan insan sağlığı her şeyin ötesinde.
Tabii.
Ama burada mesela şimdi düşünüldüğünde orada söylenen benzer bir ifadeyi ben haberlerde şöyle gördüm. Premier Lig'de de işte futbolcuların seremoni esnasında birbirleriyle tokalaşmasının engellenmesi. Ama düşündüğünüzde futbol öyle bir oyun ki işte Özkan Bey en iyi bilenlerden bir tanesi. Yani temasın çok fazla olduğu ve zaman zaman sporcuların birbirleriyle fiziksel anlamda da bazen bir üst aşamaya da geçirebildikleri bir mücadele türü. O yüzden de burası çok enteresan bir şeyi bu bünyesinde barındırıyor diyebilirim. Yani özelliği bünyesinde barındırıyor. Ha, gelelim Saint-Étienne taraftarlarından. Şimdi çok uzun bir zamanın vermiş olduğu etkiyle birlikte taraftarlar arasından tabii bu çok müthiş bir duygu. Tabii. Yani o duyguseli her şeyin önüne geçiyor. Yani evet. Duygular aklın önüne geçiyor ve orada işte el ele kol kola orada yer almayı ısrarla sürdürebiliyorlar. Her şeyin ötesinde çünkü. O anı yaşamak. Yani biz de açıkçası şöyle hep bu program boyunca konuştuğumuz duyguların olduğu, hikayelerin olduğu alanlardan bir tanesi sportif organizasyonlar. Hı hı. O yüzden de taraftarlar açısından aradan yıllar geçtiğinde ben de oradaydım diyebilmek herhalde en müthiş duygulardan bir tanesi. Çünkü hocam, elinizde kalan şey bu.
Hocam affedersiniz, Klopp'un yaklaşımını da okumuşsunuzdur bu hafta. Haberiniz vardır, Liverpool teknik direktörü. Hani kendisine bir soru soruldu ya, bu koronavirüsüyle ilgili ne düşünüyorsunuz diye. O da aynen şu cevap verdi. Ya ben işte sakalları olan kendi halinde bir adamım. Neden bu işleri bilen bir insana değil de bana soruyorsunuz diye bir yaklaşım gösterdi. Bu konularla çok ilgilisiniz. Klopp'un bu yaklaşımını nasıl bulursunuz?
Hocam o zaman soruyu ben de katmanlandırayım. Liverpool'un son iki maçta yenilmesinin payı var mıdır bu aksi cevapta?
Yoktur
değil mi? Aslında çok zekice bir cevap veriyor Klopp. Sen onu yorumla hocam. Önemli.
Ya şunu söyleyeyim. Klopp aslında hakikaten çok zeki bir adam.
Evet.
Yani kime ne sorulması gerektiğini, nasıl yapılması gerektiğini çok iyi biliyor. Ve yani kendisine mikrofon uzatıldığında her şeye atlamak yerine böyle cevaplarla çok daha farklı bir tarafa da kaydırabiliyor. Evet. Yani aslında Bunu görüyorsunuz orada. Ve gerçekten de yani aslında basit yaşayan, işte ben sakallı bir adamım ve gidin bunu daha iyi bilenlere sorun. Yani aslında hakikaten bir anlamda biz farkında olmadan da kulüp aracılığıyla o mikrofon uzatanlara bir ders verdiğini de görüyoruz.
Çok burada. Doğru hocam, aslında yeni çağın insanlarına bir ders veriyor değil mi? Herkes evet. Her konuda ahkam kesmesin. İyi yok, bildiği kesmemeli. Konuda konuşsun, soruları da iyi bildiği konulara yöneltin insanların. Kalkıp da halk sağlığıyla, koronavirüsüyle ilgili Klopp'a bu soruyu sormayın mesajını veriyor. Ama bu mesajı dünyanın her yerindeki medya ne kadar alıyordur? O konuda benim şüphelerim var. Bilmiyorum sen ne dersin?
Orada benim de şüphelerim var ama bu hakikaten olması gereken bir şey. Yani insanlar maalesef içinde bulunduğumuz dönemde her konuda konuşma ihtiyacı içerisindeler. Hatta her konuda uzmanlık taslıyorlar. Halbuki geçmişte biliyorsunuz insanlar bilmedikleri konularda ben bu konuyu uzmanına sorun, ben bu alanın uzmanı değilim diyebiliyorlardı ama şimdi öyle bir alan içerisinde bulunmaya başladık ki bunu söylemek adeta sizin bilgi düzeyinizin nasıl olur, koskoca işte ünvan sahibi, bilmem makam sahibi insansın, nasıl bilmezsin gibi bir anlayış da oluşmaya başlıyor. Bu yüzden de karşımızda garip bir anlayış beraberinde tuhaflıkları getirmeye başladı.
Hocam yani, karikatürize ederek söylersek, yani birileri birilerine sen bu işin uzmanı değilsin, biz sana bu konuyu sormayalım dediğinde hayır sorabilirsiniz, ben bu konunun da uzmanıyım diyen insanlar türedi dünyanın her yerinde.
Dünyanın her yerinde, bizim ülkemizde de her tarafta, yani her konuda konuşan insanlar görüyoruz ama bu çok tehlikeli bir taraftan da. Çünkü gerçek anlamda konuşması gereken insanları ve orada bulunması gereken insanları değil, maalesef orada hiç konuşmaması gereken, bulunmaması gereken insanları daha fazla görmeye başlıyoruz. Ve özellikle sosyal medya denilen o araçla beraber bu çok müthiş bir yayılım sağlayabiliyor. Ve çok tehlikeli bir süreci de tetikleyebiliyor aslında.
Hocam Klopp tam tersi bir takım şeyleri bildiğini söyleyen, bir takım pozitif cümleler kursaydı, bu sefer de konuyla çok ilgili bir kişi olarak basın tarafından bir takım güzellemelerle karşı karşıya kalabilir miydi? Böyle de bir ikiyüzlü bir tavır olabilir mi?
Kalırdı ama şunu söylemek lazım. Şimdi öyle ya da böyle üçümüz de Türkiye'de de dünyada da bu gelişmelerde yakından takip eden insanlarız ve bu sürecin ne gibi karşılıkları olabileceğini, özellikle medya üzerinden ne gibi karşılıkları olabileceğini biliyoruz. O yüzden de Klopp'un yaptığını böyle yaptığı, bu şekilde yansıdığı gibi yapmasaydı ya da tersini yapsaydı da tam da sizin söylediğiniz gibi de yansıyabilirdi. Bunun da bir karşılığı var. Ne yazık ki var.
Evet, yani her halükarda bir karşılığı var. Çok doğru söylüyorsun. Hocam bir önceki programda biliyorsun sporculukta, seyircilikte, yöneticilikte fanatizmi, dünyadan fanatizm örneklerini konuşmuştuk. Sonra bir virgül koymak zorunda kalmıştık. Hani başlığın içi doluydu. Senden rica etmiştik. Hani bir takım tarihsel olayları çıkarırsan ilerleyen bağlantıda onlar üzerinden gidelim diye. Sanıyorum sen öyle bir çaba harcamışsındır bizim için. Neler söylersin? O listeyle devam edelim istersen.
Şimdi o listeye hemen başlayacağım ama beni mikrofondan aldığınızda ben daha sonra sizin konuşmanızı da dinledim. Yani Özkan Bey'e o gün çok az pay verildiği için Özkan Bey özellikle Karşıyaka Göztepe rekabetinden de bahsetti. Kendisi Göztepe'de oynayan...
Ama hocam ben araya gireyim, sözünü unutma. Eda yayından önce Özkan'a taktik verdi. Ahmet Hoca konuşurken araya girdi, onun susmasını bekleme dedi.
Yok. tabii ki girsin canım, hiç problem yok. Şimdi şu açıdan çok memnun olurum.
Kendisi
Göztepe'de Altınordu'da Göztepe'de oynamış önemli bir isim. Ben de bir Karşıyaka'lıyım. Karşıyaka taraftarıyım. Karşıyaka futbol altyapısında yöneticilik yaptım. O yüzden de o rekabeti de ben farklı taraftan yaşadığım için o Özkan Bey'in kurduğu cümleler çok ilgimi çekti. Hakikaten çok önemliydi.
Hocam, keşke onları
bugün karşılıklı konuşabilsek daha da iyi olurdu.
Şunu söylemek istiyorum şimdi. Aynı kaldırımlarda yürümüş, aynı maçta, aynı tribünde bulunmuş iki insan olarak hakikaten söylediklerinizi, yani İzmir atmosferini hissetmiş bir kişi olarak olaylara bambaşka boyutlar getiriyorsunuz zaten. Ben de bundan çok istifade ediyorum. Şey var, hani belki o heyecanım ondandır yani. O kadar çok şey dinleyebiliriz ki sizde bu konu hakkında. Bu konunun ne kadar ciddi olduğunu ya da işte orada nasıl yaşandığıyla ilgili. İzmir ciddi bir örnek çünkü. Hazır elimizde de siz varken, böyle bir deneyim varken, bir akademik kültür söz konusuyken bambaşka noktalara gidebiliriz diye.
Çok teşekkür ederim. Ben İzmir rekabetiyle ilgili olarak da aynı şehrin kavgalı çocukları diye bir kitap bölümü yazmışlığım var. Onu ben size daha sonra göndereyim.
Çok memnun oluruz.
Okumanızı isterim yani. Orada alana ilişkin deneyimlerin de hocam, olduğu bir metindir
o. Daha sonra deyip geçiştirme. Yayından sonra Eda hemen adresi versin sana. 3 tane gönder.
Yok, ben şimdi Facebook üzerinden Özkan Bey'e gönderirim canım. Yani oradan gönderirim. Eda Hanım'ın hiç araya girmesine gerek yok. Ben direkt gönderirim.
Ama bak, Özkan sen Bey. Yalnızca Özkan'ı diyorsun. Burada Eda var. Ben de varım. Ben
tamam bunu... size de. Üçünüze birden yollarım. Eyvallah, problem değil yani. Üçünüze birden metinleri iletirim. Şimdi dünyadaki spor sahasındaki şiddet olaylarına baktığımızda aslında farklı ülkelerde farklı olaylar var. Benim elimde şu anda yıllar önce katılmış olduğumuz bir Diyarbakır'da bir spor şiddet sempozumu vardı. Orada ben sporda şiddet oturumunda yer almıştım.
Yıl kaçtı hocam? Yıl kaçtı?
2012. 2012 yılında Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde bir şiddet çalıştayı düzenlenmişti. Orada daha sonra 2013 yılında bu kitap olarak da basıldı. Bunun içerisinde veriler de var. Oradan aktarayım. Şimdi baktığınızda çok farklı, 1946'dan başlayarak farklı yıllarda farklı olaylar söz konusu, ama ben böyle en çarpıcı olanlardan bazılarını zikredeyim. Daha etkili hocam, olsun. Mesela 1964 yılında Lima'da Peru-Arjantin maçında hakemin bir golü vermemesi üzerine çıkan seyirci isyanı ve panikte 320 kişi ölüyor, 1000 kişi yaralanıyor. Honduras'ta 1969 yılında maçla başlayan gerginlik daha sonra savaşa doğru gidecek
Salvador,
olan...
Salvador değil mi? Salvador Honduras.
Evet, 2000 kişinin ölümüne yol açıyor. Yine Glasgow'da 1971 yılında tribünde panik yaşanıyor. 66 ölü var, 100 yaralı. 1974 Kahire'de Mısır'da yaşanan olaylar, ki orada da Al Ahly Zamalek arasındaki müthiş bir derbi vardır, Kahire derbisi. 48 ölü var. Yine çok bilindik mesela 1981 yılında Atina'da Yunanistan'da 21 ölü 54 yaralı var. Moskova'da 1982 yılında güvenlik güçleriyle seyirciler arasında çıkan olaylarda 60 tane ölü var. Çok iyi bildiğimiz Heysel Stadyumu 1985 İtalyan seyircilerin tribüne hücumuyla tribüne çıkan panikle beraber 39 ölü 600 yaralı var. 1989 Sheffield Stadyumu İngiltere, zorla girmek isteyen taraftarlar yüzünden sıkışma sonrasında 94 tane ölü, 100 tane yaralı var. Yine 1989 İngiltere Hillsborough Stadyumu, burada da Liverpool Nottingham Forest karşılaşmasına çıkan kargaşa sonrasında 96 tane ölü var. Ve böyle gidiyor. Türkiye'de de gayet iyi bildiğimiz işte 1967 yılındaki Sivas Kayseri
maçı var, evet.
Acısı var. Gerçekten çok büyük bir acıdır. Baktığınızda bütün bu olaylar aslında beraberinde, özellikle de Heysel sonrası karşımıza şöyle bir tablo çıkar. Heysel ile beraber dönemin UEFA'sı İngiliz hükümetine çok sert bir uyarıda bulunur. Ardından zaten o uyarının da ötesinde Thatcher
devreye girer ve 5
devreye girmek suretiyle İngiliz takımların gitmesini yasaklar. Ardından da hemen o dönemde 3-4 yıl sonra iki tane önemli stadyum faciası yaşanır İngiltere'de. Bir Hillsborough, bir Sheffield. Bu iki olay sonrasında zaten İngilizler bir taraftan da şuna bakmaya başlarlar. Bir Taylor raporu denilen bir rapor hazırlanır. Yani stadyumlarda nasıl davranmalıyız, nasıl olmalı üzerinden giden, ama beraberinde aslında bugünü de şekillendirecek olan, yani bugün dünyanın en çok kazandıran o Premier Lig organizasyonunu karşımıza çıkartacak uygulamaların ön hazırlığı orada, o raporla başlar ve karşımıza birdenbire herkesin oturduğu, tel örgülerin stadyumdan kaldırıldığı, güvenlik tedbirlerinin başka bir boyuta çekildiği, yani artık insanların yapıp ettikleri üzerinden doğrudan doğruya cezalandırıldığı, yani siz stadyumda herhangi bir şey yaptığınızda doğrudan devreye giren uygulamalarla siz artık hayatınız boyunca men cezası alabilecek uygulamaları görmeye başladık ve bu durum önce İngiltere'de ardından UEFA'nın Avrupa Sözleşmesi sonrasında dünyanın farklı ülkelerinde yaygınlaşmaya başladı. Hı hı. Ki bize de döndüğümüzde bizde de 1990'ların sonunda başlayan ve 2000'ler boyunca da devam eden farklı aşamalarda farklı şiddet uygulamanın düzenlenmesiyle ilgili yasaları gördük. Ama orada hali hazırda hala problemlerin olduğunun altını çizerek ben durayım. Biraz Özkan Bey'e pası atayım.
Tamam hocam. Benim anladığım kadarıyla bütün bu işlerin bu duruma gelmesi biraz Hillsborough ile alakalı. Çünkü dediğiniz gibi Premier Lig'in 1991'de 92'de kuruluşu, bambaşka bir yapıya dönüşmesi, alınan önlemler, işte o bahsettiğiniz stadın koruma önlemlerinden tutun da aklınıza ne geliyorsa, ki o maçta özellikle İngiliz polisinin turnikelerin açılması ya da kapanması yönünde yeterli önlemi alamadığı, işte bir Dünya Futbol Birliği'nin oturup bütün her şeyi yeniden değerlendirilmesi bizim ülkemize ya da bütün dünya ülkelerine kadar yansıdı. Fakat biraz önce şöyle bir ifade kullandınız. Birçok yıkımdan sonra yepyeni planlar, ki arada geçtiği cümle arasında Taylor raporu çok önemlidir.
Evet.
Bambaşka açılımlar getirdi ama bugün işte Murat abimin de söylediği gibi mesela programın en başında Saint-Étienne maçında çok ciddi bir şey olmasına rağmen, çok ciddi bir uyarı olmasına rağmen futbolun içinde hani fanatizmden de biraz dem vuruyoruz ya. Yani o tokalaşma ya da tokalaşmama ya da insanların yan yana gelip gelmemesi olayı, yaşananlar ne olursa olsun yeniden oraya bir toplanma ve bir coşku söz konusu. Bunun halledilebilmesi biraz zor gibi görünüyor. Yani durum ne olursa olsun futbolun coşkusu kişileri bir anlamda eksi davranmaya itebiliyor. Tamam, çok güzel bir maç. İşte Saint-Étienne yıllar sonra çok ciddi bir başarı elde etti. Ama işte biraz önce sizin uzun uzun anlattığınız o sıkıntılardan sonra bile futbol sahasında, tribünlerde insanları böyle davranmaktan alıkoyamıyoruz. Acaba yeni Taylor raporları mı gerekiyor? Ya da bu yönde neler yapılabilir? Biraz onlardan sizce, yani kendi dünyanızdan, bakışınızdan neler söylersiniz?
Belki şuradan bakmamız lazım. Yani az önce korona virüsü ile ilgili olarak Klopp'un söyledikleri üzerinden gittiğimizde şimdi bir sefer karşımızda hakikaten küresel bir risk var. Küresel risklerle karşı karşıyayız, evet, artık. Yani hatta 1990'ların sonunda bazı sosyologlar bunu içinde yaşadığımız dünyaya aslında risk toplumu, risk dünyası üzerinden kavramsallaştırmaya başladılar. Gerçekten de baktığımız zaman eskiden herhangi bir hastalık bir yerde ortaya çıktığında orada kalıyordu. Ama şimdi var olan dünyanın bu küresel organizasyonu da küresel anlamda birbirleriyle gidip gelmesi sonrasında bir hastalığın bir yerde ortaya çıktığı andan çok kısa bir süre sonra dünyanın öteki ucunda aynı yerde aynı şekilde görebiliyorsunuz. Böyle bir tehlike söz konusu. Şimdi burada futbolu bir tarafa koyarak karşımıza şunu söylemek lazım. Aslında dünyanın özellikle bu küresel risklere karşı daha hazırlıklı hale gelmesi gibi bir durum söz konusu. Yani baktığınızda artık insanoğlu çıkabilecek olası riskler karşısında neler yapabileceği konusunda 3 aşağı 5 yukarı bir takım fikirleri var. Ama böylesi kitlesel olaylar ortaya çıktığında ne yapacağı konusunda hala acemice davranıyor. Şimdi böyle bir problemimiz var. O yüzden de bunun yansıması çok acı şekilde gerçekleşiyor. Şimdi tekrar futbola döndüğümüzde ise haklısınız. Yani burada futbolun kendisi insanların hayatını tehdit etmemeli. Başka bir takım düzenlemeyi de gündeme getirebiliriz ama şimdi yeni bir Taylor raporu ya da yeni Taylor raporları gibi raporlarla devam edersek de o zaman da hayatın her alanında olduğu gibi futbol sahasını ya da spor sahasını da belki de İyice mekanikleştirme gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak.
Şimdi hocam ben de burada araya gireyim. Sanıyorum İtalya'da, değil mi? İtalya'da da, evet, ciddi manada koronavirüsü gündemde. Batı Avrupa'da. Maçlar seyircisiz oynanıyor diye bir haber var. 2020 olimpiyatları bir belirsizlik taşıyor idi. Dün gelen haberde işte 2 ay öncesine kadar net bir karar verileceği, yapılan anlaşmada o oldu. Büyük bir ihtimalle yapılabileceği yönünde bir sinyal alınmış durumda. Yine 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası var. Onunla ilgili belirsizlikler de kısmen dağıldığı ve o şampiyonanın da yapılabileceği söyleniyor. Ama bunların hepsinin arkasına kocaman bir soru işareti koymak durumundayız. Yarın ne olacağını çok da bilemiyor gibiyiz.
Kesinlikle, kesinlikle haklısınız. Yani bu süreç bize ne getirip ne götüreceği konusunda, yani çünkü çok büyük bir ihtimalle bilim dünyası da bu hastalığın çaresini arıyor. Yani çözmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama küresel bir riskle karşı karşıya olduğumuz için de bu da o kadar kolay değil. Yani karşımızda hakikaten çok hızla değişen, mutasyona uğrayan bir virüs var.
Evet, yani, yine Çin'den yapılan açıklamada evet, iki varyasyonunun da ortaya çıktığı söylendi biliyorsun. Mutasyon evet, sonucunda.
O yüzden de yani burada bu gibi hallerde hayatın her alanında olduğu gibi spor dünyasının da futbol dünyasının da insan sağlığını ön plana alıp gereken tedbirleri alması gerekiyor ki o tedbirleri aldıklarını görüyoruz. Yani işte maçların oynanmaması ya da başka bir takım şeylerin yapılması gibi. Ama siz ne kadar tedbir alırsanız alın, işte Saint-Étienne örneğinde olduğu gibi, hı hı, insanlar bazı hallerde her şeyin ötesine geçebiliyorlar. Yani o coşku, o ruh hali her şeyin ötesine geçerek başka bir boyuta taşıyabiliyor olayı. Tehlike biraz buralarda tabii ki.
Bir de tabii hocam hani seyircisiz maç oynanma zaman zaman bizim ülkemizde de oldu biliyorsun geçmişte, evet, gerilimlerden dolayı falan. Herhalde dünyanın en tatsız şeylerinden biri değil mi? Sporcular için de öyle. Yani o Özkan'la yayına girmeden önce biraz bugün ona anılarını anlattırdık Eda ile birlikte. İşte o seyircili maçlara çıktığında benim akrabalarım yoktu çok izleyen ve motive olma noktasında bazen kendimi eksik hissediyordum dedi. Bir insanın akrabasının, işte sevdiğinin onu izlemesinin ayrı bir motivasyon olduğundan söz etti ki çok doğru. Bir de onun çok da işte binlerce seyirci üzerinden olduğunu düşünelim. Seyircisiz bir atmosferde her şey aslında çok daha sönük kalıyor. Böyle bir gerçeklik de var.
Burada kesinlikle haklısınız. Bunu en iyi Özkan Bey biliyor. Yani hani bazen televizyon naklen yayınlar, seyircisizdir maç. Sesler öylesine yankılanır ki. Tabii. Yani zaman zaman o antrenörün ya da kenardakilerin sesini daha fazla duyarsınız. Tabii. Yani futbolun bile önüne geçer. Tabii. Yani o coşkuyu, coşkunun eksik kalması futbol açısından çok büyük bir eksikliktir. Yani çünkü futbolcuyu da motive eden, futbolcuyu da aynı zamanda ekranları başındaki insanları da motive eden şey bir anlamda oradaki seyircilerin de varlığı.
Kesinlikle yani, tabii. Hocam bir de şunu sorayım, sonra Özkan'ın da sanıyorum bir ekleyeceği bir şey var. Bu anlattığın, bir 10 dakika önce geriye gidelim. Bu anlattığın olaylarda ölüler var işte, tarihten örnekler verdi. Evet. Hepsi neredeyse futbolla ilgili.
Evet,
değil mi? Yani bir evet, salon doğru sporlarında bunu göremiyoruz. Bir atletizmde göremiyoruz. İşte yıllarca etiketlenen, yaftalanan, dünyanın en vahşi sporu diye tukaka edilen boksta bile göremiyoruz bunu. Burada da bir futbolun bir başka bir boyutu var. Bir rol çalan tarafı burada da var.
Burada şunu söylemek lazım. Zaten 2 hafta evvel de muhtemelen o ifadeyi kullanmıştık ama tekrar kullanalım. Yani şiddetin olduğu ya da fanatizmin daha net bir şekilde bizim önümüze çıktığı spor dalları takım sporları. Bir birinci bunu koymak lazım.
Tabii.
İki, orada evet, orada da bazı spor dalları ön plana geçmeye başlıyor ki bunların başında futbol geliyor. Çünkü orada stadyumun büyüklüğü, yani stadyumun büyüklüğü beraberinde orada yaşanacak eylemlerde insanların görünmemesi gibi bir durumu da birlikte getirebiliyor. Bu yüzden de mesela Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam 2016 yılında o dönem Cumhurbaşkanı'na sunulan bir şiddet raporu vardı. Ben o rapor sonrasında bir yazı da yazmıştım. Yani baktığınızda yaşanan şiddetin %98'i futbol karşılaşmalarında Türkiye'de. Hı hı hı. Yani çok küçük oranda basketbolda, hatta hatırlayacaksınız tekerlekli iskemle basketbolunda gerçekleşti bir o dönemde bir olay. Böyle birkaç olay var. Ama onları da çıkartanlar büyük oranda gene futbol taraftarları. Yani oraya giden basketbol taraftarı ya da voleybol taraftarı değil. Yani şuradan örnek vereyim. Mesela yıllar önce Karşıyaka Göztepe arasındaki rekabette iş öyle boyutlara varmıştı ki taraftarlar arasında kadın voleybol takımları arasında oynanan karşılaşmada da olaylar çıkmıştı. Çünkü oraya gidip orada olaylar çıkartmışlardı.
Yani o güne kadar böyle bir gerilimi tanımıyordu taraflar, değil mi? O güne kadar böyle bir gerilimi tanımıyordu. Basketbolda da söylenir ya bu. Yani yıllarca işte artık yerinde olmayan spor sergi sarayına iki takım taraftarının hatta basketbolcusunun kol kola gittiği ve maç bittiğinde de kol kola ayrıldığı. Fakat son yıllarda özellikle 80'lerin ikinci yarısıyla birlikte kulüp takımlarının basketbola da hamle yapmasıyla orada da futbol seyircisinin gerilimi tekrar tekrar öne çıkardığı
tabii,
senin de aşina olduğun bir şeydir.
Şimdi hocam müsaadenizle bir başka şey konudan bahsedeyim. Psikolojik açıdan da bakmak lazım. Mesela eğer siz Brezilya ve Uruguay arasında oynanan Dünya Kupası'nı 200 bin kişi izliyorsanız ve o maçı kaybettikten sonra 200 bin kişinin en az 150 bininin ağladığını görüyorsanız veyahut da yine Brezilya Almanya maçının 7-0 bittiğini 7-1 bittiğini görüyorsanız gerçekten o seyirci ne o tribündeki seyirci artık ne oyuncu o sahadaki oyuncu. O kadar farklı bir atmosfer oluyor ki biraz önce bahsi geçen konular biraz da böyle atmosferlerle ilgiliydi. Virüsten de bahsettik hani seyircisiz maçlarında bahsettik. Pele şöyle bir cümle söylüyordu ki golsüz bir maç hiçbir şeydir. Seyircisiz bir maçta herhalde daha da kötü bir durumdur. Dolayısıyla yani yaşanan olayın yani oynanan maçların ehemmiyeti de bir anlamda bunu beraberinde getiriyor. Akşamki maç da öyleydi mesela Saint-Étienne maçı. Bütün bunları bütün insanların bir şekilde belli kültür yapısına sahip olmasına rağmen biliyor ama aynı şekilde davranma gereği duyuyor. Biraz şey de var galiba buna ne dersiniz? Ben bunu çok merak ediyorum sizden. Futbol seyircisinin entelektüel yapısı biraz daha mı düşük?
Şimdi
yani son iki dakika kala öyle bir soru soruyor ki Özkan.
Evet.
Yani bu hani şeye benziyor. Woody Allen'a sormuşlar hızlı okumaya gittiğinde işte savaş ve barış şu bu nerede? Valla bilmiyorum da olay Moskova'da geçiyordu diyor. Yani senin cevabında evet ya da hayırla sınırlı kalacak gibi bir şey.
O zaman hocam haftaya anlatsın bize biraz bunu.
İyi de bakalım
vallahi,
hocam.
Böyle bir fırsatım varsa haftaya anlatayım ya. Daha kolay olur benim için.
Olur ama, diyor musun hocam? Haftaya olur diyor musun?
Ya ben hazırım. Benim açımdan tamam problem yok. Haftaya konuşuruz.
Tamam hocam. Haftaya her şey yolunda giderse, sağlığımız, keyfimiz yerinde olursa, koronavirüsü birazcık daha artık kontrol altına alınırsa, daha güzel sportif gelişmeleri de konuşalım. Ama o zaman bu konudan devam edelim Ahmet hocam.
Tamam olur. Ben seve seve.
Sağ ol, var ol. Gerçekten çok değerli katkıların oluyor. İşte o dinamizmi hep birlikte yukarı taşıyoruz. Çok güzel. Güzel de geri dönüşler alıyoruz hocam programla ilgili.
Burada, öyle mi? Çok memnun oldum. Ya. Bu çok güzel bir şey.
Sağ ol, var ol. Çok çok sevgiler, selamlar.
Hocam. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.
Evet sevgili dinleyiciler, Ahmet Talimciler İzmir Bakırşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi telefon hattımızdaydı. Özkan dediğin gibi hakikaten çok değerli katkılarda bulundu ama sen bir son dakika sorusuyla.
Şimdi karşımızda bir akademisyen var. Belki soru tam da senin dediğin gibi oldu ama belki de en güzel cevapları alacağız
tabii,
diye düşünüyorum.
Tabii. Belki de işte hani o futbol hayatın ta kendisidir daha da detaylandıracak, detaylandırarak eminim. Anlatacak Ahmet hocam da. Ben de son 60 saniye gelince dilim dı oldu. Sevgili dinleyiciler bu haftalıkta Spor Daima'dan bu kadar. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu. Ana kumandada çok değerli Recep Özden. Zaman zaman hep bunu söylüyorum. Recep'le yayına denk geldiğinizde Recep varsa sorun yok. Her
kesinlikle
şey tıkır tıkır
öyle.
Yürüyor gidiyor çok şükür. Özkan sağımdaydı sevgili dinleyiciler. Özkan Pekesen, Ahmet Hoca'yı uğurladık. Ve 11. Peron programının ekibi Spor Daima programında da yine sizlerle birlikteydi. Ben de bu programın bu ekibin de lideri olarak hazırlayan ve sunan prodüktör Murat Örem olarak hepinize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Tüm ekip arkadaşlarım adına haftaya aynı gün ve saatte yine Spor Daima demek için biz buradayız. Siz de Türkiye'nin sesi radyosu farkıyla Türkiye'nin ve Türkçe'nin yaşatıldığı dünyanın her yerinde bizimle olun istiyoruz. Sevgiler, selamlar.
Spor Daima.